Ayrım 19.
Daha Behiye'nin ölümünü işitemeyerek hala Cemal'in ecir ve sabrı için gelenler vardı. Bunlardan Behiye'nin de ölümünü, Şeküre'nin felaketini öğrenenler. Vah vah, acaba evde başka kimse yok mu? Bari aileden birini bulup da Mevla ecir sabır versin diyeydik yolunda acınanlar da çok oldu. Hala başsağlıkçıların arkası kesilmediğini zavallı Şeküre Hanım tımarhaneden duyarak öfkesinin coşkunluğuyla sonradan gerçekten çıldırdı. Buna da kimse şaşmadı. Herkes hatuna hak verdi. 1908. Kedim nasıl öldü? Ön söz. 6 yıl önce 1912 yazmış olduğum bu kedi hikayesini bugün, dünden, yarın sayfalarına aktarıyorum. Hikayemin bir kedi üzerine olması ciddiliğinden, acıklılığından hiçbir şey kaybettirmemiştir. Bu insan ilgisi olmayan hayat öyküsü bazı noktalarda kader bakımından hayvanların insanlara ne kadar yakın olduğunu gösteriyor, adamı düşündürüyor. Bir kedi nedir? O da bir baba belinden gelme bir sevda ürünü, bir ana yavrusu değil mi? Onlar da çocuk, genç, yaşlı olmak gibi yaşamının üç dönemini tamamlayarak ölmüyorlar mı? Leşlerinin çok kere çöp arabalarıyla götürülmüş olması sonuç bakımından benzerliği bozabilecek bir ayrılık gayrılık değildir. Bu hangi hayvanın ailemizin geçimce bolluk ve darlığında ortaklığı yok mudur? Bir ev kedisi içinde bulunduğu ailenin cinsçe bir gömlek dışarı bireylerinden sayılmaz mı? Bizimle dost yaşayan bu hayvancıkların ölümlerinde akrabamızdan birini kaybetmiş gibi ara sıra ağladığımız olmamış mıdır? İşte bu dostlarımızdan birinin kısaca hayat öyküsünü yazdım. Bu küçücük hikayeyi arkadaşlardan birkaçını okudum. İlkin birçok güldüler, sonra epeyce düşündüler. Sonunda gözleri yaşaranlar da oldu. Bu değersiz hikayeyi bugün herkesin gözleri önünde çıkarmak cesaretinde bulunuyorum. Belki bu davranışımı bir küstahlık sayanlar, insanlar bitti de artık kediler, köpekler mi kaldı diyenler olur. Fakat serüveni okumadan çabuk hüküm vermeye kalkışmamalarını rica ederim. Hikayenin yazıldığı zamandan bugüne kadar yer küremiz her yıl ekseni üzerinde 360 bu kadar kere fırıldak gibi dönerek gökteki yörüngesinde 6 kere dolandı. Bu aralıksız dolaşmaların bizde meydana getirdiği az veya çok değişikliklere bu hikayede bir ölçü buluyorum. O da üslubumun o vakitten bu zamana kadar uğradığı değişikliktir. Bu karşılaştırmayı okurlarıma bırakmak için hiçbir düzeltme tuvaleti yapmadan bu eserciği 6 yıl önce doğduğu biçimiyle okuyacakların önlerine koyuyorum. Bu değişmeyi kim ses çıkarabilir? Hayatın her nefesi hissolunmaz birer inkılap adamıdır. O zamandan beri değişmeye uğramamış bir canlı düşünmek kabil midir ki bundan dolayı ben kınanayım? Heybeliada, 6 Şubat 1918. Kedim nasıl öldü? Cinsi İstanbul'da doğmuş bir Ankara melezi, adı Nazlı'ydı. Kedilerde çok az rastlanan açık krem tüyleri, gözleriyle renkçe ahenkli, yeni belirmiş koncaya benzeyen mini mini pembe burnu, top çehresi, kıvır kıvır ipeklere gömülmüş ufacık kulakları, toz gibi atılmış ipeğe benzer kaba kuyruğu, hasılı bütünüyle Nazlı sıradan bir kedi olmaktan çok adeta nefis bir levhaydı. Dipnot, resim gibi. Birkaç yıl önce Avrupa'da açılan bir kedi sergisinde 25 bin frank biçilen mutlu kedinin resimli gazetelerde fotoğrafını gördüğüm zaman onu güzellikçe Nazlı'dan aşağı bulmuştum. Fakat ne çare ki bu zavallı doğulu, güzelliklere her zaman yabancı kalan değer bilmez çevrenin ilgisizliği içinde üne erişemeden söndü gitti. Bu en süslü salonlara, düşes, kontes kucaklarına layık kedi, her yıl yazlığa göç ettiğimiz vakit yağlı yemek dolabına tıkılarak yük arabasının gerisine asılırdı. Talihsiz hayvan, o da memleketin insanları gibi doğululuğun bütün sıkıntısını çekti. Bir yıl mandara bacısı demişti ki, beyefendi, Galata'dan geçerken tel dolabın içindeki bu hayvana bakmayan insan kalmadı. Bazıları bakmakla da kalmadı. Bu kedi midir yoksa başka cins bir mahluk mudur diye benden sormaya kadar vardılar. Gerçekten de o memeli hayvanlarla kuşlar arasında hiçbirisine benzemez bir cinsten gibiydi. Kursaklarını şişirerek dem çeken güvercinler gibi güzelliğinden ileri gelme sanılacak, bir büyüklenmeyle göğsünü çıkararak kabarıp bir duruşu, bir bakışı, sanki her şeyi küçük görürcesine bir seyredişi vardı. Benlikli olduğu kadar da hırçındı. Pek içten birkaç tanıdığından başkasının kendini okşamasına dayanamaz, hemen tırmalar, kaçar, kendini okşatmaz, hele çocuklardan hiç hoşlanmazdı. Güzelliği tutsaklığına yol açtı. Çalarlar ya da kaçar düşüncesiyle onu evde mahpus tutar, bahçeye sokağa salıvermezdik. Öteki kedilerin dolaşma hakkı olan duvarlara, ağaçlara tırmanmak, damlarda gezmek, mahalleyi dolaşmak özgürlüğünden yoksundu. Evlerimizin hanımları gibi dış havayı pencereden solur, ancak kafes arkasından güneşlenirdi. Kedilerin aşk sarhoşu oldukları mevsimlerdeki cinsel ihtiyaçlarını gidermek için elden geleni esirgemezdik. Aralık-Ocak aylarında kışın soğuğuyla ortalık donarken bu yumuşak, bu küçük yaratıklar kızarlar. Damlarda sevda coşkunlukları, istek çığlıkları başlar. İşte bu mevsimlerde bizim bahçe kapısının önü coşkun aşıklarla dolar. İtalyan sevdalılarını imrendirecek serenatlar, senfoniler, alafranga gırtlak namelerinin çeşitlisi işitilir. Meyhane dönüşü sevgilisinin sokağından geçen hovardaların naralarına benzeyen taşkınlıklar duyulur. Bu aşk gösterisinin nedeninin kendisi olduğunu anlayan Nazlı, bahçe kapısının arkasına iner, sevgililerinin bu çağrı çığlıklarına ince, tatlı, hafif, ruh okşayan mırıltılarla aralıktan cevap verir. Dışarıdaki baba yiğitler arasında kapıya bir saldırma kıyametidir başlar. Sıçrayan, yıkılan, siyen, dipnot, işeyen, dört ayağı üzerine gerilip boynunu çarpıtarak göğsünden do sesi salıveren, ayılan bayılan bir sevda dalaşması ki anlatılamaz. Kavuşmaya engel olan o kalın kapı açılmayınca Nazlı'nın o ilkel nazik sesi kaba, kulak tırmalayan bir yalvarma çığlığına döner. İki tarafın bu akortsuz konseri mahalleyi canından bezdirecek bir hali bulur. Aşifte kedi kaçacak bir delik bulmak için birinci kat pencerelerine koşar. Tutkunları onun sesini yukarıdan işitince hemen pencere karşısındaki ayva ağacına tırmanırlar. Ağacın dallarında hovardalıktan yüz göz, kir, tırmık içinde her renkte hevenk hevenk, dipnot, salkım salkım kediler belirir. Nazlı'yı yüke, dolaba, kömürlüğe kapamak para etmez. Zavallı hayvan kuru bir havuza dalmayı uğraşan ördek gibi baş salarak kendini yerlere atar. Yuvar yuvar yuvarlanır, sırtını tahtalara, taşlıklara sürterek kıvrım kıvrım kıvrınır. Dalgalanır, çalkalanır, sonra kalkar haykırır haykırır, içi yanar, su arar, aman yarabbi ne ateş, kaseleri boşaltır, ateşi sönmez. Evin içinden ve dışından yatıştırılamaz çığlıklar mahallenin rahatını gerçekten bozar. İş bir sorun halini alır. Komşu ninelerden şikayetler başlar. Çünkü kiminin tekiri, kiminin tosunu, kiminin sarmanı, pamuğu bizim Nazlı'yı abayı yakmış. Karşımızda bir ihtiyar hanım vardı. Kediler damlarda gırtlak namesi salıvererek ortalığı birbirine katmaya başladı mı, o da hemen pencereden görünür şikayete girişir. Yandım a dostlar, bu aznavur, dipinot, zalim, kedilerin elinden. Ne damlarda kiremit, ne de mahallede kafa beyin kaldı. Hep bu yaygaralar komşunun o Nazlı'sı için olmuyor mu? Kedi değil mi? Hay nerede varsa hepsi yerin dibine batsın. Tatlı uykudayken gece yarıları penceremin önünde acı acı bir haykırma oluyor. Yangın var sanıp sıcak döşeğimden fırlıyorum. Bir de ne bakayım? Duvarın üstünde aygır gibi bir kızgın kedi haykırmıyor mu? Mahalle bekçisinden daha anlaşılır tane tane bir şey söylüyor ama uyku sersemliğiyle anlayamıyorum ki. Gündüzü öyle, gecesi böyle. Kulaklarımız 5 dakika dinç olmak için artık bir musibet kedilerin ellerinden nerelere kaçalım? Bir dişi kedim vardı, Ebru kızdı. Artık kediler dışarıdan, o içeriden acı acı, boğuk boğuk, çirkin çirkin haykırmalar. Artık bunlardan dağıt bir feryat iki, dipnot, imdat bir, çığlık iki, çaresiz, kaldım. Ebru'nun beline terlikle vurdum, nişadır, dipnot, kimyasal bir madde, içirdim olmadı. Hallaç hocanın kalp rahatlığı için bana verdiği kağıdı suda ezip yutturdum, yine kâr etmedi. Mırnav da mırnav, hay ilahi seni mırnavlar götürsün, kudurmuş kafir. Kediler mutfak kapıma saldırdılar. Çürük bir evim var, başıma yıkacaklar. Sime, dipnot, çiş, kokusundan bahçeye çıkılmıyor. O koca kafalı kızgınlar kuyruklarını kaldırıp kaldırıp vücutlarını iki tarafa titreterek rastladıkları yerlere arkalarından ince fıskiye gibi salıveriyorlar. Aman ne murdar, ne keskin kokusu var. Mutfak kapısının arkasına kazanı, leğeni, kıyma tahtasını, daha ne kadar ağır eşyam varsa dayadım yığdım. Başa çıkmak ne mümkün, kapıyı devirecekler. Artık canıma kâr etti. Dipnot, sabrım kalmadı. Bir gün Ebru'yu tutup alınız istediğiniz bu değil mi dedim, dışarı fırlattım, kurtuldum. Nazlı'nın sahipleri de böyle yapmalılar ki mahalle biraz dinlensin. Ah Rabbimin emrine karşı gelinir mi hiç? Öyle buyurmuş, öyle olacak. İhtiyar hanım böyle söylenirken bitişik komşu Adviye hanım da pencereyi açar. Konuşma başlar. Adviye hanım, komşucuğum yine şikayetin kedilerden mi? İhtiyar hanım, sorma Adviye. Evimi başıma yıkacaklar. 5 dakika rahat ve huzurum yok. Ah hanım, kedi derdi kimin başında yok ki sende olmasın? Ahir zaman kedileri. Pek coştukları zaman ara sıra adeta dile geliyorlar. Geçen günü pencereden payladım da bana karşılık verdi. Fena fena lakırdılar. Kendi akrabamdan duymadığım pis sözleri kedilerden işitiyorum. Açık açık öbür ismiyle bana kötü karı demesin mi? Muhtarın dudağı yarık kuyruksuz kedisi. Akşam bizimkini anlattım inanmadı. Evde kavga edecek kimse kalmadı. Şimdi de kedilerle atışıyorsun. Hiç kedi lakırtı söyler mi dedi. Aa nasıl söylemez? Gelsin de bana sorsun. Geçen akşam bekçi o gobat, dipnot, Biçimsiz, anlamsız diliyle yangını bir türlü anlatamadı da acaba nerede diyerek merak edip söylenirken kedinin biri damdan tane tane doğancılarda, doğancılarda diye tekrar tekrar haykırmasın mı? Hay hikmetine kurban olduğum Rabbim, Aksaray'daki kedi doğancıları nereden biliyor? Ben insanken bekçinin ağzından anlayamadığımı o nasıl anladı? Saracın Hayriye kedisiyle kavga ederdi. Ben tahta boştan, dipnot, ahşap evin damında çamaşır sermek için yapılan çinko kaplı bölüm, dinler de gülerdim. Hiç kedi lakırdı anlar mı derdim. Hayriye'ye, gülme hanım gülme. Allah kimsenin başına vermesin. Benim kedi lakırdı anlar. İnsana kürek kürek pay verir. Ah o edepsiz tekirdir derdi. Meğerse sahiymiş. Senin mestan nerede hanım? Kim bilir hangi cehennemin dibinde. Hayırsız kedi. Bana evladımdan hayır gelmedi de ondan mı gelecek? Bu eve yanaştığı vakit el kadar sıska bir kediydi. Akladım pakladım. Helali hoş olmasın. Baktım büyüttüm. Başıma haydut kesildi. Bilirsin ki kaç yıldır mümeyyizinkilerle dargınım. Benim Yezid Mestan gider gider onların dişi kedisine et dolaş olur. Kör olası, mahallede başka oynak kedi mi yok? Muhtarın pamuğun nesi var? Ay ilahi kardeş, kedi kısmı bir kere kızdıktan sonra dargınlık bilir mi hiç? Her şeyi biliyorlar da dargınlığın için bilmiyor. Hanım, bu kedinin her hali insana benzer. Hani bazı azgın hovardalar vardır, işte onlar gibidir. Bir hafta 10 gün ortadan kaybolur. Sonra bir gün yüz göz bere, tırmık içinde öyle mundar, öyle köpeklemiş bir halde gelir ki kokudan yanına varılmaz. Merhametim komaz, haline acır karnını doyururum. Mangal altına kıvrılır yatar. 24 saat ölü gibi uyur. Ertesi gün hadi yine fertik. Dipnot, kaçış. Damdan dama uğurlar ola. Ah hanım, insanın evladı olsa bu çekilmez. Komşu hanım böyle uzun uzun kedisinden şikayet ettikten sonra yine şu sözleri tekrarlar. Rabbimin emrine karşı gelinir mi hiç? Öyle buyurmuş öyle olacak. Ben komşumuz hanımın bu filozofça olduğu kadar çaresiz görünen bu öğüdüne uyarak Nazlı'mı tüyleri ürpermiş, gözleri büyümüş, ağızları köpürmüş bir alay haydudun arasına atamazdım. Fakat işte çabuk halledilmek zorundaydım. İlk yıllarda bir hayli olur mu olmaz mı devirleri geçtikten sonra sonunda işin kolayını bulduk. Bahçedeki inleyenlerden en yakışıklı, en gürbüz bir delikanlıyı eve damat alarak bizim postalla, dipnot, düşkün kadın, orospu, alt katta bir odaya kapamakla sorun çözülüyordu. Nazlı 12 yıl süren yaşamı boyunca dünyaya 36 yavru getirdi. Bu 36'dan bir tanesi yalnız anaya benzedi. Onun gibi tüylü ve güzel oldu. Ötekileri bayağı kedilerdi. Her yılki işimiz bu yavruları toraman, dipnot, tombul, iri yapılı bir çağa getirdikten sonra eşten dosttan uygun birer kapı bularak birer birer yerleştirmek olurdu. Nazlı pek avcı, hele farelerin barış tanımaz amansız bir düşmanıydı. Vücudunda hareket gücü bulunduğu son dakikalarına kadar onlarla savaşını kesmedi. Yavruları da bu yaratılışa tamamıyla mirasçı birer kahraman çıktıklarından kendilerini kapılandırdığımız yerlerden bu halleri için teşekkürlere erişiyorduk. 8-9 yaşından sonra kedide o eski vücut tazeliği kalmadı. Tüyleri seyreldi, adeta kalın, kaba kıl halini aldı. Gözlerinin tüylerle aynı olan rengine varıncaya kadar her yanı soluyor, yıpranıyor, hayatının öz suyu çekiliyor, kuruyordu. Kışın mangal altı, soba başındaki dinlenmelerini durmadan uzatır olmuştu. Bahar güneşini uzun zaman duygusuz kalan ihtiyar ağaçlar gibi sevda mevsimlerinde geç uyanmaya başladı. Bahçelerden, damlardan gelen çağrı seslerini işittiği zaman uyuduğu köşeden ara sıra başını kaldırır, çevreyi dikkatle dinler, onlara karşılık olarak hafifçe bir iki homurdandıktan sonra ufak şiltesi üzerine yine kıvrılarak yatar, bir köşede kalmayı, sessizliği, rahatı, artık hava ve aşktan yeğe tuttuğunu anlatırdı. Son yıllarında cinsel ilişki isteği geç, ağır bir iştahsız denecek halde olurdu. Fakat tek tük cılız mılız yine doğururdu. Son sevişme gayretiyle davrandığı, kendini isteyenlere karşı oynak tavırlar almaya uğraştığı zamanki haline bakardım. Zavallı da tamamıyla geçkin fakat güzel bir kadının, güzelliğinin kalıntısını, çıldırırcasına sevilerek geçirilmiş bir eski hayatın gururlarını bulurdum. Bir kadın için pek korkunç olan bu güzelliğinin çöktüğünü duyurmamaya uğraşır, onu yüreğim sızlayarak okşamak isterdim. Elimi boynunu uzattığım zaman tüyle örtülmüş deri ve kemikten başka sevecek bir şey bulamaz, ondan çok ben üzülürdüm. Minnettar ince bir hırıltıyla gözlerini süzerek bu okşamaya kendini bırakır, okşayan elime daha çok sürtünmek için sırtını kubbelendirirdi. Çünkü artık onu benden başka sevenler azalmıştı. 12. yılında, yani hayatının son yılında sevişme eseri gösteremedi. Doğurma gücü kurumuştu. O yıl sıcak mindirini hiç bırakmadı. Aşıklarının çağrılarına karşı tamamıyla duygusuz kaldı. Yemek zamanlarında bile pek davranamaz oldu. İştahı da hayatı gibi günden güne sönüyordu. O yıl yakacığa taşınacaktık. Yolun uzunluğundan dolayı yük arabaları kırda geceleyeceklerdi. Nazlı'nın artık eski tahtırıvanı olan yemek dolabında taşınmasına sağlık durumu elverişli değildi. Onun için içi yumuşak minderli, üstü örtülü geniş bir sepet hazırlandı. Bu şekilde hayvan elde götürüldü. Ona karşı adeta aile arasında bir hastaya bakma dikkati gösteriyorduk. Gerçekten o bize karışmış, ailemizden bir kişi sırasına geçmiş gibiydi. Ne vakit ailece önemli bir işin konuşulması için bir araya gelsek, o hayvan da gelir, konuşma halkamızın içinde bir yer tutar, biz söylerken dinler, bizimle birlikte uzun uzun düşünür gibi dururdu. Mevsim Nisan'dı. Nazlı yakacığın güneşinden pek hoşlandı. Evimizin önünde set üzerinde geniş bir çardak vardı. Göz alabildiği kadar geniş, hoş bir görüş alanı. Bakış yakacık dağının eteğinden aşağı doğru serpilmiş, sayısız açıklı koyulu yeşil tarlaları, bağları, bahçeleri, kırları, bayırları, ovaları, yer yer ağaçlıkları, servileri atladıktan sonra bahar güneşinin nakışlarıyla parıldayan sonsuz denizin iç açıcı maviliğine kavuşur, ara sıra Bozburun, Marmara ufuklarına doğru beyaz bulutlarla tentenelenmiş, sayvanlaşmış yine lacivert gülümser bir gök bütün bu güzelliklerin üzerine çok büyük bir şemsiye gibi açılmış görünür. Nazlı sabah sütünü, çünkü midesi artık başka bir yiyecek kaldırmıyordu, İçtikten sonra bu çardağın altına gelir, uzun saatler kımıldamadan yatar, sonra biraz davranmaya uğraşarak fersiz, dermansız, üzgün bakışını ufuklara diker, düşünür, düşünür, düşünür. Bu kocamış, bu hastalıklı kedinin baharın ışıklar, renkler, neşeler saçan baharın gürlüğüne karşı o durgun, o bitik bakışlarla ve böyle acı bir düşünceli duruşu bana dokunurdu. Sonra bu seyretmekten de yorulur, besbelli yer değiştirmek, dayanılmaz bir tek düzelik alan hayatının o sıkıcı saatlerinde bir değişiklik görmek için kalkar, ağır, dermansız, dinlene dinlene, sarsak sursak adımlarla eve girer, küçük odadaki şiltesine uzanır. Bir sabah çardağın altında sütümü içtim. Güneş kırları bahar nurlarına boğuyor. Uzaklardan kuzum elemeleri geliyor. Bayırın altındaki çayırda bir sürü kaz, neşelerinin çokluğundan o ağır vücutlarını havalandırmak isteyerek kanatları açık, bağıra bağıra yarı uçuşla koşuşuyorlar. Civcivlerinin ortasında gurklayan bir kuluçka, çevresine tedirgin bakışlar fırlatarak ufak bir tehlike duyduğu anda kanatlarının altına doladığı ailesini bağın kenarında, çalıların arasında dolaştırıyor. Tan yeri ağırırken, Venüs yıldızına karşı dem çeken bülbüllerden biri, kuyu başındaki bir meşe ağacında hala türküler söylüyor. Üst yanımızda ormancıktan, aşağıdaki top ağaçlardan, mezarlık korusundan birçokları buna cevap veriyorlar. Güzelliğine dalmış bir halde etrafı dinler ve seyrederken karşıdan Nazlı göründü. Çardağın altına geliyor fakat yarı belinden aşağısını sürükler gibi adeta yalpalayarak zorlukla yürüyordu. Geldi, geldi, hastalıklı, acıklı karşıma oturdu. O da sütünü yeni içmiş ama dermansızlıktan dudaklarının etrafını yalayıp temizleyememişti. Tabiatın bu ferahlık ve verimlerinden kuvvet, yenilenmek diler gibi, hayatın bu aman vermez sırlarından acınma ister gibi ağır, durgun ve yardım dileyen bakışını bana dikti. O yorgun derin bakışıyla sanki, bilirsin ki ben böyle değildim. Neşeli oyunlarım, taklalarım, şaklabanlıklarımla ev halkını saatlerce eğlendirirdim. Bunun bir çaresi yok mu? Bana gençliğimi, sağlığımı, neşeliliğimi yine veremez misin demek istiyordu. Okşamak için elim uzattım. Parmaklarımın arasında demet demet tüyler kaldı. Birbirimize acı acı bakıştık. Sonunda dedim ki, vah kadınım, ne oldu sana böyle? Hani ya aşklar, cilveler, sesler, neşeler, yavrular? O bu sorduklarından hiçbir şey anlamayarak hala yaşamak için yalvaran zavallı bir hal diliyle, kurtar, kurtar, beni kurtar der gibi yardım dileyen duruşuyla karşımda bekliyordu. Beni de derin bir umutsuzluk aldı. Gözlerimi onun yağı bitip de sönmeye uğraşan bir kandilin cansız, sönük, sonuncu can çekişen alevine benzeyen yarı ölü bakışlarına dikerek cevap verdim. O dertli, ölmüş bakışınla benden yardım dilemeye uğraşma. Dilediğini yerine getirmek olacak şey değildir. Ben anamı, babamı, kardeşlerimi, en sevgililerimi kurtaramadım. Zavallı kediciğim, bu sonuncu çukur başında en büyük kuvvetler çaresizlik içinde kalır. Düşme nöbeti gelince en gürültücüleri bile boyunlarını eğer, hiçbir ses çıkarmadan bu karanlığa inip örtülürler. İşte orası, insanların sanki rahatlarını bozmak için aralarında yoktan meydana getirdikleri farkların, bütün güçlerin, görkemliliklerin, büyüklüklerin söndüğü bir eşitlik noktasıdır. Hazineler, lokmanlar, dipnot, her türlü hastalığı iyileştirdiğine inanılan efsane kahramanı hekim. Burada etkisiz kalır. Şah da, kral da bir kedi gibi ölür. Senin şimdi yaklaşmakta olduğunu hissederek titrediğin ölüm denilen bu bilinmeze karşı insanlığın en büyük düşünürleri, filozofları da aynı korkuyla titrerler. Onun ne olduğunu onlar da senden çok bilmezler. Bu hususta bilgisizlikte senden hiçbir farkları yoktur. Hayata gelmek ölmek midir? Ölmek dirilmek midir? Bu bilinmiyor. Bu sürekli değişmenin olumlu olumsuz yönlerinde bulunanlardan hangileri daha kârlıdır? Sen insandan aşağı bir akıl derecesinde bir hayvan geldiğin için daha mutsuz ya da mutlu oldun. Belki daha mutlu yaşadın. Çünkü felsefe, bilim ve fen safsatasına hiç girmedin. Senden zeki, senden başarılı olanları kıskanmak için yüreğin hiç cızırdamadı. Bunları aşağılatmak, bayağılaştırmak için kelime aramak, iftira bulmak öfkesiyle beynini hiç zorlamadın. Bilgice senden çok aşağılık kimselerin bilim ve ahlak namına koftukta yaldızlanmış ve çıkarcılık, taraf tutarlılıkla bulaşık hezeyan, dipnot, saçmalama, dolu felsefelerinin bol bol geçerliğine tanık olmadın. Sen bilim ve fen yolunda küstahça kavgalara ve iddialara kalkanların gülünç bilgiççe sözlerine kulak verecek bir kafada değilken yine ölüm denilen o kara bilinmezlikten korkar görünüyorsun. Bunun için üzülme. Bu can acısı, bu geçit hepimiz için birdir. Bu işte ben de senin kadar avutulmaya muhtacım. İnsan doğaydın varlığını yıprandırarak, çiğnenerek geçen yılların ağırlığını, sefaletini yine böyle çekecektin. Bazı inanç yollarına girmiş okumuş insanların atlaslar, ipekler, sırmalar giyerek, mumlar yakarak ölülerini ilahilerle çukur başına kadar uğurladıklarına bakıp da aldanma. Bu gösteri ölümün aslını zerre kadar değiştirmez. Bu gösteri ölülere ululuk vermekten daha çok dirileri aldatmak ve soymak içindir. Hayvanlığınız kimi insanlar gibi ölümü bile bir çıkar yolu yapacak kişiler olmamasından dolayı kutlanmaya değer. Ölüler dirilerin ellerinden ancak o çukurda kurtulurlar. Belki kurtulamazlar. Çünkü ölüler adına yalan dolan uydurmakla geçinen diriler çoktur. Sen de kendi hayatına özgü olan bütün devrelerini yaşadın. Sen de sevdin fakat aşk hastalığını kitaplarda arayarak, deneylerinle karıştırarak cinsinin erkeklerinin başlarını ateşe yakmadın. Kimsenin oğluna, kocasına mektuplar, şiirler yazmadın. Kendin varmak için kimseyi kocasından boşaltmadın, aileler söndürmedin. Hiçbir erkeği baştan çıkarmaya yeltenmeden yalnız neslini sürdürmek için çalıştın. Eğer yaşama bir bulaşıcı hastalıksa senden çevreye bulaşarak 36 yavru meydana geldi. Kadının temel görevine gösterdiğin bu çaba, bu 36 çocuk, nikahsız çocuklarını düşürüp öldürerek ahlaka hizmet için 36 roman yazan Avrupa kadın yazarlarını utandırsa yeridir. Sen yalnız dölüne verimli oldun, yaratılış görevine uydun. Hiçbir erkeğin nikahlısı değildin. Kimsenin nikah hakkını aşıklarına çiğnetmedin. Yapmacık yaşamadın, doğal bir hayat sürdün. Mutluluğu hep zamanın dışında ve koştukça insandan kaçan uydurma bir gelecekte görerek bulduğun nimetlerin tadını bu olmayacak şeyi yakalar gibi boşuna uğraşmakla kaçırmadın. Yalan, ikiyüzlülük nedir bilmedin. Hiçbir kişinin yalanına alet olmadın. Sana kimse şöyle yap sevaptır, böyle yapma günahtır demedi. Hiçbir şeyde cennet umudu ve cehennem korkusuyla davranmadın. Her yaptığını doğal ihtiyacın gösterdi. Yaratılışın yasalarına göre yaşadın. Sen benim gözümde gerçek mutluluğu, doğayı değiştirmede arayan en sözü geçer fakat en şaşkın filozoflardan ve kaşlarını, gözlerini, yanaklarını boyamak sanatındaki ustalıkları kadar renkli, ateş saçan cümleler yazmak gücüne sahip edebiyatçılardan daha görevine bağlı, daha başarılı, daha edepli, daha saygıya değersin. Ölürsen de gam yeme. Sen düzme, dipnot, sahte, insan yasalarıyla yaşayarak doğadan ayrılmadın. Ahirette verecek hiçbir hesap ve sual cevabın yoktur. Bundan dolayı çoğumuzun kıskançlığını uyandırıyorsun. Sen yattıkça 36 gayretli çocuğun kedi soyunu yeryüzünde yayarak sayılamayacak kadar çoğaltacaklardır. Mutlu kadın, uyu. Böyle iyiliklerinin sayılmasıyla kadınlara fazilet örneği olacak hayat öyküsü olan bir kedinin benzeri çok az bulunur. Pek çok fazilet sahibinin hayat öyküleri bir hatır sahibinin kalem yardımıyla kendi cinsinin yararlanmaları ve ibret almaları için gözlerinin önüne konulmadan unutulup gitme karanlığına gömülü kalmıştır. Böyle söyledim. Nazlı karşımda dinler gibi durdu. Sonunda ikimiz de yorulduk. Hayvanı rahatına bıraktım. Güneşe uzandı. Kediyle olan bu söyleşi meğerse son konuşmamızmış. Bir iki gün geçti. Artık onu bahçede çardak altında görmüyor, ne olduğunu sormaya da korkuyordum. Onun sofrası mutfağın giriş yeri olan aralıkta dururdu. Gelip geçerken yan gözle bakıyordum. Kırmızı basmadan küçük bir örtü üzerine kenarı mavi tirfilli, dipnot, yonca desenli, tabak, yeşil çanak her vakitki gibi hep yerli yerinde duruyordu. Sofranın bu varlığı kedinin yaşamakta olduğunu anlatıyordu. Bir gün Nazlı'nın bahçe kapısı arkasındaki küçük odasına girmeye cesaret etti. Zavallı hayvan duvar kenarında alacadan ufak şites üzerinde yatıyordu.